Dünden Yarına Türkiye.
Dünden Yarına Türkiye programına hoş geldiniz sayın dinleyiciler. Bu akşam Profesör Doktor Muhsin Kar'la beraber 2015 yılının ekonomik performansı ve 2016'da ekonomide nelerle karşılaşacağımızı konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi günler.
Profesör Doktor Muhsin Kar, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda Stratejik Düşünce Enstitüsü İktisat Koordinatörü ve bendeniz Murat Yılmaz. Ekonomi siyaset ilişkisi üzerine, ekonomi demokrasi ilişkisi üzerine konuşacağız. Bu çerçeve içinde değerlendireceğiz. 2015 bu bakımdan önemli bir yıldı hocam. İki seçim oldu değil mi?
Evet.
2015'te. Bu seçimlere bağlı olarak da ciddi olarak siyasi istikrar problemi yaşandı. Ama sadece Türkiye'ye has bir problem değil bu. Türkiye'nin etrafında da Ukrayna krizi, Irak'ta zaten birkaç 10 yıldır devam eden başarısız devlet hali ve Suriye'deki iç savaş, 5-6 yıldır devam eden bu Suriye iç savaşı, İran'ın uluslararası sistemden tecrit olmasından kaynaklanan jeopolitik problemler ve riskler. Bu arada hemen hatırlayalım, Yunanistan'da da çok ciddi bir ekonomik kriz yaşandı. Aslında hani Ermenistan da bu krizden çok uzak değil ama artık o gündemden bile çıktı. Ermenistan da ekonomik olarak çok zor bir halde. Bu problemler yaşanırken dünyada da ekonomi bakımından içine girdiğimiz bir türbülans var. Onu aşabilmiş değiliz. Ama buna rağmen Türkiye ekonomisi yine de başarılı diyebileceğimiz bir performans gösterdi. Evvela isterseniz bu dönemi, bu yılı ele alalım. Bu yıl kayıp bir yıl mıydı?
Şöyle söyleyelim, kısmen söyleyebiliriz, kısmen diyebiliriz. Onu ben komple bir kayıp yıl olarak değerlendirmiyorum. Ama hem yurt içinde hem yurt dışında yaşanan ekonomik ve siyasi olayları birlikte değerlendirdiğimizde bu yargıya kolaylıkla varmak mümkün. Şimdi 2015'te Türkiye ekonomisi üzerinde etkili olan 3 ana dinamik söz konusu oldu. Bunlardan bir tanesi sizin de bahsettiğiniz gibi küresel ekonomik durgunluk. Yani 2008'den beri dünya ekonomisinin içinde bulunduğu kriz ve bunun durgunluğa dönüşmüş hali Türkiye ekonomisini de ciddi anlamda etkiledi. İkincisi bu jeopolitik riskler ve üçüncüsü de siyasal belirsizlik. Tabii siyasal belirsizlik derken burada siyasal istikrarsızlık yaratmaya dönük çabaların olduğunu 2013 Mayıs'ından beri bu çabaları birlikte değerlendirdiğimizde...
Gezi olaylarından başlayan.
Tabii Gezi, 17-25 Aralık...
6-7-8 Ekim.
Evet, bütün bunları birlikte değerlendirdiğimizde yani siyasal anlamda istikrarsızlık yaratmaya dönük şeylerdi. Bunlar tabii yani... Bu istikrarsızlığı bertaraf etmeye yönelik olarak siyasal iktidar ya da devlet buna karşı mekanizmalar geliştirdiği için yani daha önceki gördüğümüz hem demokratikleşme hem temel haklarla ilgili gibi unsurlarla ilgili reformcu niteliğinin durgunlaştığını gördük. Yani bir de işte Avrupa Birliği Türkiye'nin demokratikleşmesinde etkili bir rol oynuyordu. Yine Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz, siyasal kriz ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yaşanan durgunluk. Orada da dışarıdan da bir böyle itici bir kaldıraç da gelmiyor. Dolayısıyla bütün bunları da değerlendirdiğimizde tamam ekonomik anlamda görece olarak diğer ülkelere nazaran 2015 yılında Türkiye ekonomisi %3 civarında büyüdü. Yani Avrupa'nın hiç büyümediği, sıfır büyüdüğü, birçok ülkenin negatif büyüdüğü bir ortamda üçlük bir büyüme, önemli bir büyüme. Ama Türkiye ekonomisinin ihtiyacını da problemlerini çözecek bir şey de değil. Daha yüksek büyümesi lazım. Reform yapamama anlamında kayıp yıl kısmen demem sebebim o.
Hocam peki şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Eğer bu siyasi türbülanslar olmasaydı, seçimleri kastetmiyorum ama o gayrimeşru yol ve yöntemler kullanarak siyaseti dizayn etme gayretleri olmasaydı Bu muhtemelen Türkiye siyasi iklimini yumuşattığından reformların da önü açılmış olacaktı. Bu bizim büyümemize de yansır mıydı?
Tabii ki yansır. Yani mesela şimdi biz neyi konuştuk? Mesela Gezi eylemlerinin ardından diyelim ki polisin belki orantısız da bazı spesifik olaylarda orantısız da denebilecek müdahalelerini falan birlikte değerlendirdiğimizde iş adamları mesela işte hukukun, temel hak ve özgürlüklerin işte şey yapıldığı yani orada bir ilerleme olmaması hatta geriye gidilmesi ya da alınan önlemlere ilişkin olarak hani yabancı sermaye gelir mi bu ülkeye tarzında açıklamalar yapıldı hatırlarsanız. Yani bu şunu gösteriyor yani hukuk sisteminin etkin olduğu, adil, etkin, hızlı, objektif kararlar aldığı yerlerde tabii bunlar doğrudan yabancı sermaye falan geliyor. Şimdi Türkiye'nin yaşadığı o siyasal istikrarsızlık ortamı yani oluşturmaya çalışan siyasal istikrarsızlık ortamı tabii ki ekonomik anlamda Türkiye'nin imajını zedeledi. Doğrudan yabancı sermaye hem de diğer borsaya gelen sermaye açısından falan zedeledi. Onlar olmasaydı daha farklı.
Turizm sektörünü olumsuz etkiledi.
Haziran ayında İstanbul'un tabii şey yaptı. Yani olumsuz etkiledi Türkiye ekonomisini o siyasal yani ona rağmen
bir başarılmış. Başarı varsa o siyasi türbülansa ve gayrimeşru hadiselere rağmen yaşanmış bir başarı, ekonomik başarı
evet,
varsa.
Evet, tabii. Onlar yaşanmamış olsaydı daha yüksek. Yani Türkiye ekonomisi 2015 %5'lerle falan kapatırdı bence.
Evet. Şimdi burada tabii bu problemler ortaya çıkınca ister istemez hani reformlar önemli ama güvenlik de önemli. Bu güvenliğin tesis edilmesi gerekiyor. Hani hukukun hedeflerinden birisi de bu güvenliği tesis etmek. Yani bunu özgürlükleri de koruyarak yapmak elzem. Ama eğer bu yapılmamış olsaydı, yani burada güvenlik tesis edilmemiş olsaydı çok daha büyük istikrarsızlık ve ekonomik krizlerin de kapısı açılmış olacaktı. Bunu da şey yapalım değil mi?
Tabii ki. Yani,
bu uzun dönemde aslında Türkiye'nin siyasi istikrarına ve ekonomik büyümesine de bu tür hamleleri savuşturarak uzun vadeli bir yatırım yapılmış oldu.
Yani en azından şu var yani devletin orada kapasitesini bu tür şeylerle, müdahalelerle, suni müdahalelerle Türkiye ekonomisinin ya da siyasetinin belirlenemeyeceği, etkilenemeyeceği anlaşılır ve bu yolla başvuranlar açısından da bu çıkmaz sokak olduğu, bu Türkiye'deki siyasi iktidarın değişmesinin yolunun sandıktan geçtiği, sandık dışındaki yolların çıkar yol olmadığında gösterilmesi açısından önemliydi.
Evet. Şimdi yine bu dönemde Türkiye, hani 2015'i kastederek söylüyorum, iki seçim yaşadı. Ama bu seçimlere rağmen bahsettiğimiz siyasi istikrar problemi var ama seçim ekonomisinin uygulanmadığını gördük. Yani kamu maliyesinde problem yaşanmadı. Bunu neye yormak lazım? Yani Türkiye bu manada bir lig atladı mı, bir eşik atladı mı?
Yani şöyle söyleyelim bu noktada. Türkiye'de tabii bu 2001 krizinden sonra yani 90'lı yıllardaki bizim krizin en büyük sebebi popülist politikalardır. İşte birbirini besleyen bir sürece girdiği zaman bütün siyasal partilerin ücretlerin artırılması, tarımsal sübvansiyonların yani destekleme fiyatlarının belirlenmesinde yarışa girdiği bir atmosfer yani her şeyin çığırından çıktığı bir döneme işaret eder ki onu yaşadı. Ancak 2001'den sonraki krizden sonraki hükümet programlarına bakarsak yani IMF destekli bir ve iki tane orada program uygulandı ve ardından diğer IMF'siz devam edilen programlarda mali disiplinin sağlanması prensibi temel ana şeydi. Hükümet programı ana ekseniydi. Ve ben her zaman şunu söylerim. Türkiye'de bütçe açıkları yani gelir gider dengesizliği yani bütün kötülüklerin anasıdır. Çünkü yani gelişmiş ülkelerde kurumsal yapıları güçlü olan ülkelerde belki bütçe açıklarını bir nebze belki tolere edebiliyorlar ki oralarda da tolere edemiyorlar. Orada da sıkıntılar yaşanıyor. Ama bizim gibi daha yani hem demokratik kurumları yeterince gelişmemiş ekonomilerde, siyasal kültürün yeterince oturmamış olduğu ülkelerde ciddi bir sıkıntı oluyor bu popülizm yarışı. Dolayısıyla 2001'den sonra bütün bu arka arkaya gelen iktidarlarda mali disiplinin öne çıkmış olması bir kazançtı. Yani Türkiye'deki makroekonomik istikrarın sağlanmasındaki ana şeydir. Mesela bakın enflasyonun, biz tekhanelileri konuşuyoruz değil mi? 2001'lerde biz 2000'lerde 160'lardaki bir enflasyonu konuşuyorduk. Bugün tekhaneli enflasyonu konuşuyoruz. Enflasyon oranına baktığımızda bu sadece Merkez Bankası'nın başarısıdır şeklinde yorumlamak mümkün değil. Çünkü şey diye konuşuruz. Yani biz para ve maliye politikalarının ahenkli uygulamasıyla ancak bu başarılabilir. Evet. Dolayısıyla para politikasını Merkez Bankası yürütür. Maliye politikasını ise hükümet yürütür. İkisinin başarılı bir şekilde mücadelesiyle ancak siz aşağı doğru çekebilirsiniz. Yani bugün enflasyonun tekhanelilere hale gelmesinde mali disiplinin önemli bir rolü var. Yani popülizme kaymadan AK Parti iktidarının, yani hem 7 Haziran hem 1 Kasım seçimlerinde, özellikle 7 Haziran'da hiç böyle bir şeye tevessül etmedi. 7 Haziran'la ilgili olarak kısmen bu vaatlerini biraz böyle kristalize ederek farklı toplum kesimlerine nasıl dokunacağına ilişkin biraz bir ince ayar, bir seçim beyannamesi hazırlandı.
Şöyle hocam, isterseniz hani bu seçim ekonomisi uygulanmadı derken, yani bütçe disiplini sarsacak hamleler yapılmadı. Ama bir de sizin işaret ettiğiniz kısma gelelim. Seçimler olunca seçimlerde siyasi partiler seçim beyannamesi veya bildirgesi marifetiyle vaatlerde bulunuyor.
Evet.
Bu vaatlerin içerisinde de sizin işaret ettiğiniz aslında daha sonraki dönemde bütçe dengelerini sarsabilecek popülist vaatler olabiliyor. Hı hı. Türkiye siyaseti işaret ettiğiniz çok partili dönemde zaman zaman bu popülizm açmazına kapıldı.
Rasyonel olduğu sürece aslında çok şey de, evet, değil aslında.
Ama yani işte buna gelelim. Hani burada 7 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi bu manada seçim beyannamesi marifetiyle ekonominin bu popülizmle ilişkisini yeniden araladı. Aslında AK Parti 7 Haziran'da buna direndi ama 7 Haziran'dan sonra seçim sonuçlarını da dikkate alarak seçim vaatlerini ekonomiyle ilişkilendirecek bir açılıma gitti.
Evet.
Bu açılım yeniden hani insanların aklına o geldi. Belki hala belli kesimlerde bu var. Acaba Türkiye siyaseti bir 10 küsur yıldır kurtulduğu bu popülizm açmazından, popülizm dalgasından, türbülansından tamamen kurtuldu mu? Yoksa bu vaatlerle yeniden bu türbülansa doğru mu gidiyoruz endişesi ortaya çıktı.
Ben orada yani böyle ciddi anlamda endişelenecek bir durum olduğunu görmüyorum işin doğrusu. Yani AK Parti'nin asgari ücretin işte yükseltilmesi, emeklilerin durumlarını iyileştirmesi ya da bazı yine çalışanlar, bazı kesimlerin işte muhtarların, asubayların durumlarının iyileştirmesine yönelik olarak yaptığı düzenlemeleri ya da seçim vaatlerinin böyle sizin de bahsettiğiniz gibi mali disiplini bozmadan bunları şey yapacak şekilde bir perspektifle ele aldı.
Tabii kaynak meselesini ihmal etmedi.
Tabii kaynak meselesini ihmal etmedi. Bir de sizin bahsettiğiniz gibi asıl orada önemli şey olan unsur, yani kimlik siyasetine sıkışmış bir Türkiye'den bir çıkış yolu lazım. Çok küçük de olsa küçük oy
kitlelerinin... Tulumbaya ilk su verip suyu çıkarmak
tabii,
için...
Tabii. Küçük oy gruplarının, kitlelerinin tekrar AK Parti'ye yönlendirilmesi açısından önemliydi. Ki zaten aslında AK Parti'nin emeklilerle ilgili daha önce seçim öncesinde yapmış olduğu iyileştirme aslında... Bir maaş mesela diyelim ki karşılığı da zaten geliyordu ama bunu derli toplu bir seçim sürecinde bence iletişim şeylerine de kurban gitti biraz böyle. Onu da tam anlatılmadı gibi geldi bana hep o süreçte. Neyse yani kısaca söylemek gerekirse tekrar o popülizme dönüş
burada endişeye mahal yok yani. Çünkü vaatler belli bir disiplinle, kaynak disipliniyle, kaynakla ilişkilendirerek hayata geçiriliyor. Bütçe disiplinini bozmayacak bir.
Bir de şey var. Bu dediğiniz doğru. Bir de yakın dönemde tekrar yeniden bir seçimin olmaması da önemli. Şu anda yani tekrar Yani hem yerel seçim hem genel seçim açısından şey yok.
4 yılı var Türkiye'de.
O zamana kadar da işte bu küresel ekonomi, jeopolitik riskler falan filan biraz daha şey yaparsa, refah seviyesi biraz daha artarsa insanlar rasyonel karar veriyorlar yani. Refah seviyesi arttıkça, gelir seviyesi arttıkça daha yani böyle cennetten bahçe vaat edenlere kimsenin itibar etmiyor.
Evet, yani siyaset vaatlerde bulunurken kamuoyu, seçmen, medya, aydınlar da artık bu vaatlerle kaynaklar arasında bir ilişki kuruyor.
Evet.
Tartışma bu seyirde ilerliyor. Bu tabii seçmenin de, siyasetçinin de, ekonomik vaatlerin de rasyonelleşmesini sağlıyor. Bu önemli bir şey. Yani bu sadece bir kesimin, yani hükümetin iradesiyle olabilecek bir şey değil. Kamuoyunun da bunu takip etmesi lazım. Öyle bir Türkiye'nin olgunluk içerisinde olduğunu geçtiğimiz seçim boyunca gördük, müşahede ettik. Muhtemelen önümüzdeki dönemde özellikle ekonomik aktörler bu konularda daha şey olacaklar. Hani tartışmacı olacaklar. Her türlü vaadi ekonomik kaynaklarla ilişkilendirerek tartışacaklar.
Evet, yani mesela en basiti, sizin dediğinizi desteklemek için söylüyorum. Seçim öncesinde asgari ücret tartışmaları konusunda iş dünyasından herhangi bir şey gelmemişti, eleştiri gelmemişti. Ama seçim sonunda AK Parti madem vaat ettim bunu gerçekleştireceğim dediğinde iş dünyası bizim rekabetçiliğimizi engeller, bize istisnalar sağlayın diye şeylerde bulundular.
Burada mesela iş dünyasını da bir eleştiri gerekiyor. Yani bunu mesela seçim öncesinde de dile getirseler, bu vaatlerin rasyonelleşmesine ve kaynak tartışmasına katkıda bulunurlar.
Popülizme kaymasına toplumun.
Tabii onu engellemiş olurlar. İnşallah hani önümüzdeki dönemde bunu yaparlar. Hani iş dünyasına, meslek kuruluşlarına, sendikalara da böyle bir rol düşüyor. Çünkü aksi halde Yunanistan örneği ortada. Çok hızla ekonomik dengelerin bozularak iflas haline gitmek ihtimal dahilinde. Şimdi hocam, geçtiğimiz senenin önemli tartışma konularından birisi de hani yerli araba tartışması vardı. Cumhurbaşkanının da motivasyonuyla artık yerli araba üretelim dendi. Bununla mesela beraber seçimde de çok konuşulan, hala hazırda da çok konuşulan bir mevzu da savunma sanayindeki yerli üretimde sağlanan gelişmeler. Geçtiğimiz günlerde bir haber vardı. Türkiye yerli üretimi artırdı. Artırdığı nispette de ordu ciddi anlamda hareket ve ateş kabiliyetinde artış yaşadı. Güçlendi yani. Ama bütün bunlar olurken Türkiye'nin savunma harcamaları azaldı. Yani Türkiye mesela, hatta NATO falan da %2'nin üzerine çıkarın diye yeniden açıklamalarda bulunuyor. Halbuki 2001'in başında %4'ün üzerindeyken şimdi %2'nin altına düşmüş durumda.
Onlar bizim biraz yani batıdaki ekonomik krizden çıkabilmek için bizim silah sanayinden biraz alışveriş yapın.
Ama Türkiye bu alışverişi yapmıyor. Çünkü o ithal silah yapıldığında, silah ithal edildiğinde olağanüstü bir kaynak aktarmış.
Bildiğim kadarıyla %65 oranında yerli savunma sanayinde yerli şeye geçildi.
Yani geçildi. Bu çok önemli. Bu hani aynı zamanda hani sadece yerli olsun manasında değil, bu teknolojik bir sıçramaya da yol açtı. İşte Türkiye yani insansız hava aracı
şimdi
üretti.
Burada şunu söyleyeyim isterseniz. Mesela savunma harcamalarının ya da savunma harcamalarının ekonomik büyüme ile ilişkisiyle ilgili literatürde çok ciddi tartışmalar var. Mesela burada bazıları, mesela bazı akademisyenler uluslararası makalelerde savunma harcamalarının büyümeyi olumsuz etkileyeceğini savunuyor. Bazıları olumlu etkileyeceğini savunuyor. Yani işte güvenlik şemsiyesi sağlıyor. Orada insanların güven içerisinde iş yapmalarını sağlıyor. Dışsallık sağlıyor anlamda artı yönü var. Negatif şey yapanlar da, olduğunu düşünenler de kamu harcamasının verimsiz, atıl bir alana yansıdığını söylüyorlar. Buradaki asıl tartışma noktası bence şu, bunu kaçırmamak lazım. Şimdi savunma sanayinde eğer harcamalarınızı tamamen dışarıdan temin ediyorsanız bu bir kayıp aslında. Çünkü sizin ülkede elde ettiğiniz geliri
dışarıya
aktarıyorsunuz. Ancak eğer içeride üretmeye başlarsanız istihdam yaratıyorsunuz. Teknolojik anlamda sizin kabiliyetlerinizi, insanlarınızın kabiliyetlerini sergilemesini, onların her gün daha iyi, daha iyi, daha iyi, daha yeni şeyler yapmasını.
Teşebbüslerin önünü açmış oluyorsunuz.
Tabii, bunun bir de yan sanayilerini falan filan birlikte düşündüğünüzde içeriye olumlu yansıyor. Yani savunma harcamalarının ekonomiye olumlu yansıyabilmesi için üretimin her geçen gün daha çok içeride yapılması önemli.
İhracat kalemi de açmış oluyor.
Tabii yani orada ürettiğiniz sadece kendi pazarınıza üretmiyorsunuz. Yani dışarıya yönelik olarak da fuarlarda falan Türkiye boy gösteriyor artık.
Evet, buradaki sıçrama önemli. Yani Türkiye işte insansız hava aracı üretti. Yakın zamanda da insansız hava araçlarının silahlı versiyonu üretildi. Şimdi seri üretime geçilecek, denemesi vesaire yapıldı ve bildiğimiz kadarıyla bir firmada değil, iki firma insansız hava araçlarını silahlı hale getiriyor. Önümüzdeki yılda bu silahlı kuvvetler envanterine girecek. Bu da önemli çünkü Türkiye bunu dünyada yapabilen 4-5 ülke var.
Aslında yani siz hani yerli otobüs savunma sanayi falan dediniz ya. Aslında biraz bana şey geliyor. Yani bu Türkiye'deki siyasal istikrarsızlık oluşturmaya yönelik şeyler. Bunlar sembol şeyler biraz. Yani yerli otu ya da savunma sanayi ile ilgili konuştuğumuz şeyler. Asıl burada şey katma değeri yüksek mal üretmeye geçmek istiyor Türkiye. Yapısal anlamda tasarruf açığını gidermek, cari açığını kapatabilmek için katma değeri yüksek mal üretmeye çalışıyor. Ve 2011'den itibaren 2013'ten itibaren yayınlanan o mesela sanayi strateji belgesinde falan bunları görüyoruz. İş dünyasında ciddi anlamda heyecan uyandırmıştı o sanayi strateji belgesi. İşte Avrasya'nın yarı ve ileri ürün ileri teknoloji ürün üretmede orta ve ileri teknoloji ürün üretmede Avrasya'da üretim üssü olmayı hedefliyorlardı sanayi strateji belgesinde. Bütün bunların sekteye uğradığını görüyoruz. Aslında belki de bu siyasal istikrarsızlık oluşturma gayretlerinde uluslararası iş bölümünde Türkiye'ye o Marshall planlarına itibaren biliyoruz. Tarım sektörünün üzerine bina edilmiş bir şey var Türkiye'nin. İşte Avrupa sanayide gelişecek. Onun da tarımsal şeyini de Türkiye şey yapacak. Biz ne zaman ki Türkiye bu katma değeri yüksek mal üretme yönelik çabaları görünür hale geldiğinde bu tür siyasal istikrarsızlık örneklerini biz görüyoruz. Yani mesela nükleer enerjiyle ilgili tartışmalar çok eskiden başlıyor Türkiye'nin. Ama ne zaman ki kendi ihtiyacı olan enerji çeşitliliğini sağlama, sanayisine ihtiyaç olduğunu nükleer enerjiyle ilgili tartışma gündeme gelse başımıza siyasal istikrarsızlık işte istikrarsızlaştırma yönelik hamlelerin arttığını görüyoruz. Yine geçmişte sanayileşmeyle ilgili yani ağır sanayi hamleleriyle ilgili ya da onunla ilgili düşünceleri dile getiren siyasetçilerin nasıl itibarsızlaştırıldığını falan çok iyi biliyoruz. Yani bunlar da bugün yaşanan yeni versiyonu bunların. Yani o Türkiye'nin o tarıma dayalı sanayileşme stratejisini ne zaman katma değer yüksek mal üretimine dönüştürmeye çalışıldığı zaman ya da bunu dillendiren liderler, dillendiren siyasi hareketler dışarıdan içeriden
tribünaslarla karşılaşıyorlar.
Karşılaşıyor.
Bu aslında hani Türkiye'nin bu 2002'den itibaren yaptığı sıçramayla bir orta gelir noktasına ulaştı. Ondan sonra da orta gelir tuzağı etrafında konuşuluyor. Bu orta gelir tuzağını aşacak hani çare de bu değil mi? Katma değeri yüksek ürünlere geçmek.
Tabii ki kesinlikle. Yani bugün mesela Güney Kore ile Türkiye'yi karşılaştırdığınızda 1950'lerde Türkiye Güney Kore'den zengin bir ülke. Türkiye Güney Kore'den daha fazla ihracat yapan bir ülke. Ama bugün geldiğimiz noktada bakıyorsunuz yani aramızda uçurum var. Yani Ar-Ge'ye yapılan harcama miktarını görüyoruz. Mesela OECD ortalamasının üzerinde Güney Kore'deki Ar-Ge'ye yapılan harcamalar, insana yapılan yatırımlar. Yani Türkiye'nin hem teknoloji üretmede hem insanların kapasitesini artırmada yani beşeri sermayenin kalitesini artırmada, eğitimde, hukuk sisteminin altyapısını güçlendirerek özellikle bu yatırımcıların haklarının güvence altına alınması, etkin, hızlı sistemi, hukuk sistemi, eğitim ve Ar-Ge bu üçü ülkelere sıçrama yaptırıyor.
Evet, Türkiye önümüzdeki dönemde bu kazandığı siyasi istikrarla beraber jeopolitik riskleri de dikkatli bir şekilde yönetebilirse sizin bahsettiğiniz türden orta gelir tuzağını aşabilecek bir sıçrama yapma imkanına sahip. Önümüzde bunu kolaylaştıracak bir 4 yıl var. Bakalım bu önümüzdeki 4 yılda neler olacak. Yeni yılda inşallah Türkiye bu istikamette sıçrama gerçekleştirecek projeleri hayata geçirir. Profesör Doktor Muhsin Kar'la beraberdik. İyi akşamlar diliyoruz.
Dünden yarına Türkiye.